bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Paylaşılamayan belde Konstantiniye, Levon Panos Dabayan, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. baskı Şubat 2003 İstanbul, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mayıs 2007. Okuyan Levent Fidyos. Niçin İstanbul değil de Konstantiniye, ser levhası naçiz eserimizin adı oldu? Çünkü böylesi yakışırdı. Çünkü hiçbir zaman İstanbul fethedilemez. Bu mukaddesat Fethi Mübin'den sonra meskûr beldeye layık görülmüş bir değerli isimdir. Çoğu makale ve tefrikalarda İstanbul'un fethi gibi pek yanlış tanıtım başlıkları kullananlar olmaktadır ki bu fevkalade yanlış ve tam manada bir hatadır ki telafisi gayrı kabildir. Zira Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimizin mukaddes hadisi şerifleri Konstantiniye'yi işaret buyurmuştur, İstanbul'u değil. Dolayısıyla naçiz eserimize yukarıda kayda geçtiğimiz adı koymamız en münasip ve en doğru seçim olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İslam ahlak ve faziletini, Türklük şuur ve gururunu en asil şekilde meydana koyan eşsiz Fatih Sultan II. Mehmet Han, adalet ve müsamahakar oluşuyla da cihan hükümdarları arasında en başta gelenlerdendir ki, sırf bu meziyeti dahi bizim tam bir titizlikle çalışıp bu mütevazı eseri meydana getirmemize yetmiştir. Doğu Roma Fatihi ve Büyük Türk Hakanı 2. Mehmet Han, Bizans'ın en mukaddes varlığı Ayasofya Katedrali'nin önüne geldiğinde, Bizanslılar başlarında yüksek dereceli ruhanileriyle birlikte eşsiz Cihangir'in karşısında ağlayarak secdeye kapandıklarında, genç Türk hükümdarı Sultan Fatih bir el işaretiyle hemen hepsini susturarak Bizans Patrikine hitaben şu tarihi konuşmayı yapmıştı. Ayağa kalk, ben Sultan Mehmet, sana ve rahip yoldaşlarına ve bütün Bizans halkına söylüyorum ki, bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Hepiniz dininizde, mezhebinizde, işinizde, ticaretinizde hürsünüz. İsterseniz şehirden çıkıp gider, isterseniz kalır, diğer tebaam gibi mesut ve müreffeh yaşarsınız. Elinde silahı olmayan hiçbir Bizanslının burnu dahi kanamayacaktır. Sadece bir ülke için değil, umum cihan için tarih en güvenilir rehberdir. Yeter ki dürüst yazılmış olsun. Levon Panos Dabayan. Bu naçiz eserimi saygıdeğer ağabeylerim merhum Necati Gürdal ve merhum Fuat Bora beyefendilerine ithaf ederken, değerli ağabeylerimden sonra ben naçiz biraderini yalnız bırakmayıp, hemen her açıdan değerli yardımlarını esirgemeyerek, kalemime yeniden güç kazandıran pek değerli biraderim ve dostum, Sayın Hanefi Kayan beyefendilerine de ayrıca ve alenen teşekkür etmeyi bir borç bilirim efendim. Hazreti Allah hemen her zaman Ahmet Aydınlı ve Hanefi Kayan biraderim gibi değerli vatanperverleri aziz ülkemiz Türkiye'den hiçbir zaman esirgemesin. Levon Panos Dabayan, araştırmacı yazar. Otobiyografi Levon Panos Dabayan. Krikor ve Siranuş adlarındaki Türk Ermenisi bir ailenin evladı olarak 11 Kasım 1933 Cuma tarihinde İstanbul'un Aksaray Yeni Kapı semtinde büyük devlet adamı Harut Yun Artin, Amira Bezcihan'ın meşhur yalısında dünyaya geldi. Baba tarafı Van vilayetinden Kastamonu Kadınsaray köyüne ve daha sonra İstanbul'a göçerek Yeni Kapı Hisar dibine yerleşmiş Karacihanlardır. Ana tarafı ise Erzurum ve Van dolaylarından İstanbul'a takriben bir asır evvel göçüp Yeni Kapı semtine yerleşmiş Dabayanlardır. Ailevi bir sebepten dolayı Dabayan soyadını alan Krikor Efendi, evlatlarına da aynı soyadını vermiş olduğundan yazar Levon da meskûr soyadını taşımaktadır. Dabayan ailesi Ermeni mezhebi olan Lusavoriçagan, yani yanlış olarak bilinen Gregorian mezhebindendir. 6 yaşlarında okul hayatına intisap eden Levon, 1938'lerde henüz faal olan Yeni Kapı Hayganuşyan İlkokulu'nun ana sınıfına kaydolmuş ve talebe yetersizliğinden meskûr okul 1930'da kapanınca, İlk Nişancı İncir Dibindeki Ermeni Protestan Okulu'na ve bilahare de Kumkapı Nişancı'daki meşhur Ermeni Lusavoriçagan Okulu'na kaydolmuştur 1941. Öğrenim hayatında 1991 yılında vefat eden teyzesi Bayan Araksi Hanım'dan hayli istifade eden ve genel kültürünün gelişmesinde büyük çapta katkıda bulunan teyzesi merhum Araksi Hanım, bir zamanlar faal olan Aksaray Vlanga'daki İngiliz Koleji mezunu olup, ana lisanı Ermenice, Türkçe, eski Türkçe, İngilizce, lisanlarını en âlâ şekilde bilir ve genel kültür açısından da hayli zengin bir birikimi mevcuttu. 1967 yılında gazetecilik hayatına atılan Levon Panos Babayan, 1967-1982 yılları arasında muhtelif gazete ve dergide çalışmış, birçok tefrika ve makaleleri muhtelif yayın organlarında neşredilmiş ve okuyucuları tarafından takdirle karşılanmıştır ki, 1979-1980 Gazeteciler Cemiyeti'nin tertiplediği yarışmaya iştirak etmemiş olduğu halde araştırma dalında birincilik ödülü kazanmıştır. 1976 yılında merhum Patrik Şunok Başyebis Gobos Kalustyan tarafından Türkiye Ermenileri Patrikhanesi basın sözcülüğü görevine atandırılmış ve bir yıl sonra 1977 mezkür görevden istifa ederek ayrılmıştır. Yakın tarih ve günümüzdeki siyasi dünya hadiseleri hakkında inceleme yazıları, Ermeni meselesinin temel unsurlarını belgelerin ışığında Türkiye ve dünya milletlerinin dikkatlerine çekmekle hayli takdir toplamış bulunan Davaya'nın günümüze kadar yayınlanmış ve önemli tefrika ve telif kitapları şöyledir. Tefrika edilen eserleri 1. Ermeni meselesi, tarih 1979. 2. Hiroşima'dan Saltiki'ye, tarih 1979. 3. İkinci Cihan Harbi'nin Uzak Doğu Cephesi, tarih 1979. 4. Atatürk'ün Yakın Arkadaşları, tarih 1979. 5. U2 Sorunu ve Türk Dış Politikası, tarih 1979. 6. Sinemadan TV'ye Toplum Oluşturma Metotları, tarih 1979. 7. Olimpiyatlar ve Siyaset, tarih 1980. 8. Yalnız Kartal, tarih 1979. 9. Papa ve Türkiye, tarih 1979. 10. Kızıl Ordu Avrupa'da, tarih 1979. 11. John Wayne'in Hayatı, tarih 1980. 12. Çarlık Rusyası'ndan günümüze, dünyada ve Türkiye'de gerilla hareketleri, tarih 1980. 13. İstanbul Eğlence Aleminin Seyir Defteri, 1943-1965. Neşir tarihi 1980-1981. 14. Selçuklulardan günümüze tüm yönleriyle Ermeni meselesi, neşir tarihi 1981. Telif kitapları. 1. Çağ Açan Hükümdar, neşir tarihi 1973. 2. Fatih ve Fetih Olayı, neşir tarihi 1976. 3. Pearl Harbor'dan Hiroşima'ya, neşir tarihi 2002, Kum Saati Yayınları. 4. Osmanlı'da Şer Hareketleri ve Abdülhamit Han, neşir tarihi 2002, IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Paylaşılamayan Belde, Konstantiniye. Sunuş. Hükümdarlar vardır, hiçbir iz bırakmadan göçüp gider. Hükümdarlar vardır, zalimliğiyle hafızalara kazınır. Ve hükümdarlar vardır, emsalsiz hizmetleriyle bizatihi kendileri tarihtir ve ebediyen şükranla anılırlar. İşte cennet mekan Fatih Sultan II. Mehmet Han üçüncüsüdür. Yani akıl almaz icraatlarıyla cihana parmak ısırtmış ve de ender yetişebilen şahsiyetlerdendir. Nitekim naçiz eserimiz okunduğu zaman bu iddiamızla ne derece isabetli olduğumuz daha bariz şekilde anlaşılacaktır. Evet, Avrupa Haçlıları, Araplar ve daha nice milletlerin bir türlü paylaşamayıp doğrudan sahip olmak istedikleri ve fakat asla muvaffak olamadıkları emsalsiz belde Konstantiniyye'yi bütün cihanın şaşkın bakışları karşısında fethederek Hazreti Peygamber'in isteğini de gerçekleştirebilmenin mutluluğunu tatmaya mazhar kılınan Cihan İmparatoru ve Türk Padişahı Fatih Sultan II. Mehmet Han. Ne büyük acıdır ki günümüzde bazı basiretsizlerin hezeyanlarına muhatap olma talihsizliğine uğramaktadır. Bizler, tarihçi sıfatı taşıyan ve fakat kalemlerini siyasi yorumlara uygun kullananlar başta olmak üzere ne bir şahsın veya ne de bir ötekinin karşısında değiliz. Çünkü bizim ne şahıslarla ve ne de bir takım ferdi inançlarla alıp verdiğimiz yoktur ve zaten olamaz da. Zira bilhassa ırki saplantılar bizim fikir ve inanç dünyamızın tamamen dışındadır. Ancak şu kadarını gayet iyi bilir ve sonuna kadar savunuruz ki, o da ırkçı fikriyat veya felsefenin gayet zararlı bir hastalık oluşudur. Çünkü insanın basiretini bağlar, çünkü tüm gerçekleri görebilmesini önler ve tamamen yalnızlığa iter. Böylesi bir durum ise hayat bulduğu bu koca küre-i arzda bir kendisi ve bir de düşmanlarından gayri kimse kalmaz. Çünkü böylesi bir fikir yapısı muhatabına çevresinin gerçek yüzünü göremeyecek derecede basiretsizlik aşılar. Türk kanının Türk milli harçlarının yüceliği ve saygıdeğer oluşunu cihana kabul ettirebilmenin yolu başka kavimleri aşağılamak, onları hor görmek gibi tamamı yanlış bir tutum ve davranıştan geçmez. Tam aksi, sevgi ve saygı başta olmak üzere başka kavimlere karşı da adaletli ve dürüst olmaktan geçer. Tarihte zuhur etmiş menfi vakaların tümünü yabancı gördüklerine yükleyip, başarıların tümünü de sadece kendine mal etmeye çalışmak, sadece kendini aldatmak, kendine haksızlık etmekten ileri geçmez. Peşinen kabul edilmesi kesin olan şudur ki, Osmanlı Türkleri cihan şumul bir imparatorluk kurabilmiş ve cihanın pek ender görebilmiş olduğu bir muhteşem devlet meydana getirebilmiş bir büyük Türk boyudur. Bunun aksini iddia etmek veya savunmak, abesle iştigal etmekten ileri gitmez, gidemez. Zira güneş balçıkla sıvanamaz. Dolayısıyla Osmanlı hanedanını melez ve Türk düşmanı göstermeye çalışmak, doğrudan Türk tarihinin temeline dinamit koymakla eşittir. Osmanlı Türk devleti fethedilen ülkelerle o ülkelerin kavimlerinin Osmanlılaştırılmasıyla meydana getirilmiş bir cihan imparatorluğuydu. Dipnot: bizim Osmanlılaştırılma ifadesini kullanmamızın asimile etmek veya antisemit siyaset ile alakası yoktur. Osmanlı devlet idaresi hiçbir zaman böylesi menfi siyasetlerden medet ummamış ve lüzum görmemiştir. Osmanlı'nın takip ettiği bütünlük siyaseti, adaletini eşit şekilde uygulamak, devası olan kavimlerin devlete zararı dokunmayacak neviinden, inanç, din ve örflerinde olması şartı ile külliyen serbest bırakma esasına dayanmakla ve bu sistem ile hemen her tebaasını devletinin adaletine hayran bırakarak kendiliğinden Osmanlılığı benimsemesini sağlamaktaydı. Mesela gayet enteresandır, gayrimüslim tebaasını teşkil eden kavimlere arzu ettikleri takdirde patriklik veya hahamlık mahkemelerinde yargılama yapıp ve gene kendi tesis ettikleri hapishanelerde suçluların cezaya çarptırıldıktan sonra infazını uygulamalarına müsaade etmiştir ki Türkiye Ermenileri Patrikhanesi salnamelerinde mezkûr mevzu ile alakalı resmi kayıtlar mevcuttur. Dileyen gidip bakabilir. Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun uyguladığı bu adil sistemin bir benzeri ise daha sonraları Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmakla günümüzdeki güçlü devlet meydana getirilebilmiştir ve hala aynı uygulama mevcuttur. Osmanlı Türk Devleti'nin devletçilik anlayışındaki mezkûr adil anlayış başka hiçbir devlette aynı düzeyde olmamış ve Osmanlı adaleti cihan devletleri için birçok yönüyle ibret alınacak bir örnek teşkil etmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Türk topraklarında yaşamış ve hala yaşamakta olanları ırki ayırıma tabi tutmak ve bilhassa Osmanlı padişahlarını Türklüğün dışına itmeye gayret etmek, Türk tarihine verilebilecek en büyük zarar olmaz da ne olur? Filancanın anası şu milletten, falancanın anası bu milletten diyerek bizlere Hazreti Allah'tan sonra en büyük lütufta bulunup, dev bir imparatorluk bırakmış olanların analarıyla uğraşacak yerde onların yüce hatıralarına gani gani rahmet okumamız elbette ki en doğru olanı olur ki, bazı basiretsiz veya art niyetli olanlara rağmen yüce ve kadir şinas Türk milleti zaten bu kutsi görevini her daim yerine getirmektedir. Türk tarihi, Türk milli bütünlüğü ile milli tarih özelliği kazanır. Yani Müslüm ve gayrimüslim bir bütün teşkil eder ve bu mukaddes bütünlüğün kutsi adı Türklüktür. Bu inancın dışında olanlar veya böylesi bir sakat düşünceyi aziz milletimize aşılamaya çalışanlar ya basiretsiz veya art niyetli olanlardır ki böylelerinden bu aziz vatan her daim zarar görmüştür. Mekanı cennet olsun Fatih Sultan'ın muhterem valideleri için Sırp kralının kızı Madame Despina diyebilmiş bazı basiretsizler. Ne zaman bir yanılgı içinde olup da bu aziz vatana istemeyerek kötülük yapmaya çalıştıklarını acaba biliyorlar mı? Hiç sanmıyoruz. Zira böyleleri yanlış yetiştirilmiş olmanın basiretsizliği içinde hakikatleri görebilmekten yoksun yaşayan talihsizlerdir. Diyelim ki o muhteşem padişahın anası madam sıfatı yakıştırılan kadındır ve tabii ki değildir. Ancak öyle kabul edelim, bu hususta bizim sözümüz şu olacaktır: ne bir eksik ne bir fazla. Madam sıfatı yakıştırılan o muhteşem kadın ne mübarek bir kadınmış ki oğlunu tam bir İslam Türk yetiştirebilmiş ve o ne mübarek bir kadınmış ki dev ve muhteşem bir imparatorluğun kurulabilmesine önce olmuş bir nadide evlat doğurabilmiş. Meselenin aslı ise şudur: Sultan Fatih'in annesi İsfandiyar Bey'in torunu ve İsfandiyar Bey'in mahdunu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Hüma veya Alime Hatun'dur. Bazılarının Madame Despina diye iddia ettikleri kadın ise Sultan Fatih'in anası değil, sadece analığıdır. Kimliği ise Sırp kralı Despot Curaç Brankoviç'in kızı Prens Mara Despina'dır. Bizim yukarıda kayda geçtiğimiz naçiz iddiamızı hiç şüphe götürmez şekilde belgeleyen birçok ciddi kaynaktan sadece ikisini aşağıda örnek olarak kayda geçiriyoruz ki yazarlarının Türklüğünde en ufak bir şüphe dahi edilemez. Dipnot. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi İsmail Her Danışman Cilt 1 Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Cilt 1. Sultan Fatih mevzuunda yeni bir çalışmaya bendenizi sevk eden ana sebep bu olmuştur. Yani yukarıda kayda geçtiğimiz nahoş kayıtlar. 1973 yılında bu mevzuda neşredilen Çağ Açan Hükümdar adlı Fatih ile alakalı naçiz deneme eserim ki 1976'da ikinci baskısı yapılmıştır. Gayet kısıtlı bir çalışmam olmasına rağmen, her iki baskısı da okuyucular tarafından sevilmiş ve rağbet görmüş olmasına rağmen, yeni bir çalışma ile daha detaylı ve daha verimli bir eser yazabilmeyi her zaman düşündüğüm halde bir türlü fırsat bulamamış ve fakat yukarıda kayda geçtiğim nahoş iddiaların hiç sıkılmadan ve hiç vicdani sorumluluk duyulmadan ileri sürülmesi, bendenizi yeni ve daha detaylı bir çalışma ortamına sürüklemiş ve böylece bu naçiz eser meydana çıkmıştır. Sırası gelmişken bir nebze de gayrimüslim devlet adamlarından mülahaza etmekteyim. Zira bu mesele de ülkemizin milli menfaatleri açısından birinci derecede önemlidir. Gayrimüslim devlet adamları içinde vatan haitleri elbette ki vardı. Ancak böylesi bir durum hemen hepsini aynı potada görme hakkını kimseye vermez. Mesela olsun Osmanlı Türk Devleti'ne ve olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne nice hizmetler vermiş ve böylece Türkiye tarihinde şerefle yer alabilmiş nice gayrimüslim vatandaşımız vardır ki bunların varlığını açıklıkla meydana koyan binlerce belge mevcuttur. Bu naçiz eserde asıl mevzumuzun dışına çıkılmadan bazılarını vakalar zinciri içinde sunmaya çalıştık. Sunmaya çalıştık ki o uğursuz Ermeni meselesi dışında da Ermeniler olduğu, daha doğrusu Türk Ermenisinin de uzak yakın tarihimiz içinde şerefle hizmet sunmuş olduğu yeni nesillerimizce açıklıkla bilinsin. Baştan beri yazdıklarımız şu hususu açıklıkla meydana koyuyor ve ispatlıyor ki o da şudur. Osmanlılar milli bütünlükle yıkıcı değil, her daim yapıcı olmuşlardır. Yapıcı olduklarının en açık misali de bu satırların bizzatihi kendisidir. Zira vatan ve millet sevgisi aşılamasını bilmişlerdir. Ayırıcı değil, birleştirici olmuşlardır ve en büyük hizmetleri de yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa gibi emsalsiz bir liderin yetişmesinde katkıları oluşudur. Bu nasıl mı olmuştur? Yakın bir tarihte IQ Kültür Sanat Yayıncılık tarafından basılıp neşredilen Osmanlı Devleti'nde Şer Hareketleri ve Abdülhamit Han adlı mufassal eserimde cevabı mevcuttur. Ne diyebiliriz? Hazreti Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin. Levon Panos Labayan, Yeşilköy, İstanbul,